Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi Rusya uzmanı Doktor Kerim Aslı'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Hoş bulduk Ali Bey, merhabalar.
Şimdi Libya'yı konuşacağız. Ana gündem başlığımız bu. Ancak hemen bir sıcak gelişmeyle başlayalım istiyorum. Bugün Soçi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov'la, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin içeriği nedir? Rusya'da nasıl aktarıldı bu görüşme?
Şimdi bu görüşme ÜDİK bir zirvesi var biliyorsunuz. ÜDİK üst düzey işbirliği konseyi, bu oluşturulmuştu 2010 yılında Türkiye ile Rusya arasında. Bunun liderlerini o zaman başbakan yapıyordu, Erdoğan yapıyordu. Yani Abdullah Gül Cumhurbaşkanı idi ama başbakan olarak Erdoğan yapıyordu. Öbür tarafta da Medvedev ilk önce yapıldı. Sonrasında Putin'e geçti. Başkan olarak, devlet başkanı olarak hani Putin 2012'de tekrardan koltuğa oturdu. Dolayısıyla bu ÜDİK zirvesi içerisinde 3'te alt birim var. Bu ÜDİK zirveleri de her yıl yapılıyor. Liderler buluşuyor. Bir anlamda ortak kabine toplantısı gibi birçok bakanla birlikte üst düzey işbirliği konseyi toplantıları oluyordu. Her yıl birer defa. Bu 2020 yılında olmadı. Pandemiden dolayı olmadı büyük ihtimal ama neticede biliyorsunuz işte bir taraftan Suriye, bir taraftan Libya, bir taraftan hani Dağlık Karabağ'da da sert bir yani karşı karşıya geliş de söz konusuydu Türkiye ile Rusya arasında. Biraz da zannediyorum belki pandemi olmasaydı bile büyük ihtimal belki de olmazdı ÜDİK zirvesi. Ama o zamana kadar da uçak krizi haricinde de bu zirveler her yıl bir orada bir burada yapıldı. En son 2019'da zannediyorum Nisan ayında yapılmıştı Rusya'da. Neyse bu ÜDİK'in içerisinde de 3 ana şey var, mekanizma. Karma Ekonomik Komisyon, buna genelde enerji bakanları veya ekonomi bakanları başkanlık ediyor Türkiye ve Rusya'dan. Bunlar arada bir toplanıyorlar. Genelde bu ÜDİK zirvesinden, liderler zirvesinden önce toplanıyorlar. İkincisi toplumsal forum. Bunda da böyle sivil toplum temsilcilerinin toplandığı işte toplantılar oluyor. Onun da başındaki Rusya tarafının eş başkanı, temsilcisi Yevgeni Primakov da yeni atandı geçtiğimiz aylarda. Önemli bir isim. Rusya'da, özür dilerim onu karıştırdım. O Rusya Cesa'nın başına atanmış. Neyse yani toplumsal forum mekanı. Bir de üçüncü olarak ortak stratejik planlama grubu toplantıları. Bu da Dışişleri Bakanlarının başkanlık ettiği toplantılar oluyor. İşte Lavrov ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi ortak stratejik planlama grubu toplantısı çerçevesinde yapılıyor.
Özel bir görüşme olmadı yani, öyle mi?
Bu yani aslında genelde liderler o ÜDİK zirvesi öncesinde hazırlık toplantısı bağlamında yapılıyor idi. Ama bence yakında hani böyle bir zirvede çok görünür değil açıkçası. Zaten bugünkü toplantıdan sonra da bir tarih falan verilmedi. Yani onu da söyleyeyim. Mesela 2019'daki ÜDİK zirvesi Nisan ayıydı. Mart sonunda yapılmıştı. Hemen bu bir hafta 10 gün öncesinde yapılıyor genelde bu 3 mekanizmalı toplantılar. Bir hafta 10 gün veya 2 hafta öncesinde. Hani hazırlık mahiyetinde oluyor. Şimdi tabii bu görüşmede de ne oldu? Yani genel bence hani Çavuşoğlu Lavrov dış politika konularını, yani baştan sona bu ikili görüşmeler, ikili ilişkilerdeki işte Türk Akımı, Akkuyu, turistler, işte Sputnik V aşısı, yani ticaret, ikili ticaret ki düştü %23
oranında. Bu Sputnik V aşısı bu arada şey olmuş galiba değil mi? Evet. Üretim, Türkiye'de üretmek için anlaşma imzalamış galiba Türkiye, Rusya'yla.
Anlaşma, üretmek için anlaşma değil de öyle bir hedef var. Hani bu S-400'lerde de hani bu filmi önceden S-400'lerde izlemiştik yani diye ben de öyle bir şey yaptım hani bir espri mahiyetinde. İşte hani S-400'lerde işte önce hazır alım yapıyorsunuz, yaptınız ya yapıldı şu an Türkiye öyle yaptı. Sonra hani teknoloji transferi falan yapacağız diye o da hani hazır alımı büyük ihtimal yapacak Türkiye bir şekilde. Ama onu da biraz hani topluma, kamuoyuna hani satabilmek için veya bilmiyorum artık toplumda genelde biraz Rus aşısına karşı bir ön yargı var.
Zaten Çin aşısına bile varken.
böyle aşı netice sağlık. Yani hani bu bence objektif kriterlere göre değerlendirilmeli. Yani ben hani sağlıkçı değilim de bakmak lazım. Yani Çin aşısı, Rus aşısı hangisi iyidir? Her biri de zannediyorum %90 oranında, %90 üzerinde bir pozitif tesir de etki de ediyor. Ama hani evet, hani ilk önce Rus aşısı, sonradan hani ortak üretim gibi bir hedef. Yani bu ne kadar olur, ne kadar olmaz o ayrı. Onun haricinde Suriye meselesi. Suriye'de yani bir genel çerçeveye baktığınızda şöyle bir durum oldu. Hani Komersant da öyle bir manşet atmış bu Lavrov Çavuşoğlu görüşmesinden sonra. Ben de katılıyorum. Hani nedir? Türkiye ile Rusya bütün hani sorunlarını 2020 yılına ötelediler diye. Doğru. Yani hani çünkü basın toplantısında çok fazla böyle gergin
2021
oldukları, 2000 özür dilerim 2021 yılını ertelediler diye böyle bir başlık atmış Komersant. Doğru yani çünkü basın toplantısında da çok fazla görüş ayrılıklarını ön plana çıkaran bir toplantı yapılmadı. 3 soru soruldu sonrasında. Öncesinde hani böyle hep genelde işbirliği yapıyoruz tarzında. İşte Suriye'de işbirliği, Libya'da işbirliği falan. Hani bu ama satır aralarında baktığınızda birkaç bence unsur ön plana çıkıyordu. Birincisi hani Karabağ meselesinde Lavrov bir iki cümle böyle geçirdi o. Karabağ'a gönderilen yabancı savaşçılar yani bu cihatçılar meselesinin bir sorun olarak oraya nüfuz ya, bu cihatçıların oraya Karabağ'daki durumu kullanarak nüfuz etmesini istemiyoruz ve bu konuda Türkiye ile görüş birliği içerisindeyiz diye söyledi.
Bu demek şu yani anlama gelmiyor mu? Türkiye reddediyordu. Demek ki doğal olarak kabul etmiş oluyor yani Türkiye
yani cevapçıları. Yani işte tabii bunu Lavrov söylerken hani diplomat adam neticede evet. Yani 2005'ten beri Rus işlerinin başında, 2004'ten beri. Yani onu Türkiye demiyor ama Türkiye ile bu konuda fikir birliğine vardık falan diyor. İşte onu artık anlıyorsunuz ne oldu. Yani o tonlamadan, o kelimelerin dizilişinden hani onu hani ben de bir canlı izledim. Böyle yani Rusçasından da takip ediyorum tabii. Hani bir o şeyi anlıyorsunuz yani bir uyarı veya bir şey gitmiş yani bu konuda hani Rusya yani bu cihatçılar meselesinde bence zannediyorum bir uyarı daha yapmış. Orada çünkü gönderildiğine yönelik daha öncesinde zaten Rus medyasında yine Komersant istihbarat kaynaklarına dayanarak çok ciddi bir haber yapmıştı. Bunu %100 ben hani gönderilmiştir de demiyorum ama...
Şimdi dünya basınında da mesela BBC bu yok, işin üzerine evet, çok düştü. Çok cihatçıyla mesela Karabağ'a evet, gittiğini söyleyen yani, cihatçılarla röportajlar yaptı falan. Yani.
Batı medyası, Rus medyası hepsi yazdı neticede. Hani Fransa, Macron bunu açık söyledi. Yani Macron'u seversiniz, sevmezsiniz o ayrı ama Amerika'da yaptı. Pentagon zannediyorum o konuda bir açıklama yaptı. Yapmıştı. Yani bir baktığınızda hani bu çok böyle ciddi yani inkar edilemez düzeyde bir şey olmuş ama her halükarda orada bir kontrol altına da alınmış bir durum var. Bir de savaş tabii böyle aylara falan yayılmadı. Hani 44 gün içerisinde bittiği için bir şekilde bu hani absorbe edilebildi zannediyorum ama hani hala da orada bulunan böyle yapılar var idiyse ki bunlar hani Rus askerleri de barış gücü de bölgeye gönderildiği için hani bir onu güvenlik riski olarak Moskova hala kabul ediyor oradaki cihatçıları. Onlara yine hani Azerbaycan'la Rusya'nın bir sınırı var. Oradan belki Rusya topraklarına geçebilirler falan tarzında da. Genel olarak hani o anlamda bence Rusya'dan bir uyarı gitmişe benziyor Çavuşoğlu üzerinden tekrardan. Nitekim bir gün öncesinde de veya bir iki gün öncesinde de Rus dışişleri bu Lavrov Çavuşoğlu görüşmesine dair uzun bir basın açıklaması da yayınladı sitesinde, Rus dışişleri sitesinde. Orada da yine aynı şekilde bu cihatçılar konusunda Rusya'nın ciddi endişe belirttiğini Türkiye tarafına bunun altı da çiziliyordu. Yani o Lavrov Çavuşoğlu görüşmesinde neler konuşulabileceğine dair orada uzun uzun böyle yazılmış maddeler, madde değil de işte böyle paragraf halinde yazılmış hususlar vardı. Orada da geçiyordu. Dolayısıyla bu mesele konuşulmuş. Hani çok uzattım. İkinci mesele olan hani Libya. Libya'da bir ateşkes var. Hani belki konuşacağız onu.
Yani bunu daha detaylı
ya da hani konuşuruz. Bu hani böyle bir konuşmaların tonlamalarından benim anladığım hani böyle bir hemen sıcak bir çatışma tekrardan bir beklenmiyor ama herkes de biraz da diken üstünde. Orada biraz da Türkiye'nin attığı son adımlar var. İşte konuşuruz. İşte 18 ay uzatıldı tezkere ama bu Libya'daki ateşkes anlaşmasıyla da çelişen bir durum oluşturuyor 23 Ekim'de varılan. Bu Libya dediğim gibi konuşuruz. Üçüncü olarak hani bölgesel meselelerde yani Suriye işbirliği devam ediyor. İşte Astana formatı buna önem veriyoruz. Bu böyle orada halbuki mesela aynı İsa'da biliyorsunuz son bir iki aydır bir
evet.
çatışma dinamiği tekrardan canlandı. Ama
asker sevk ettiğine dair haber okuduk. Evet. Doğru değil mi bu
yani
artık?
Rusya 3. gözlem noktasını kurdu orada aynı İsa'da. Yani aynı İsa hani Tel Abyad, o Resulayn arasında Barış Pınarı harekatından sonra bir 30-32 kilometrelik bir güvenlik hattı oluşturulacaktı biliyorsunuz. Aynı İsa 37. kilometrede kalıyor, daha güneyde. Yani 3-5 kilometre daha Türkiye'nin istediği o güvenlik hattının altında, güneyinde kalıyor. Dolayısıyla orada ama Türkiye bir taraftan işte orada da PYD, YPG unsurları var diye hani bir oradaki biraz da işte o yabancı veya hani diyelim artık militanları kullanarak orada bazı çeşitli saldırılar da oldu. Yani YPG falan da saldırmış da olabilir tabii, onları da bilmiyorum. Yani hani karşılıklı bir şey de olabilir ama onların çok saldırmak için bence çok bir nedenleri yok ister istemeden. O daha ziyade Türkiye'yi orada durdurmak isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama önemli değil. Yani burada bir taraf tutma bağlamında söylemiyorum. Ama aynı İsa'da bir çatışma dinamiği bir Kasım ayından beri gerilmişti. Rusya üçüncü orada. Rusya tabii Türkiye veya Erdoğan ne diyelim artık Ankara korkusunu kullanarak bu Kürtlere karşı. Kürtleri Esad'a, Şam'a yaklaştırmaya
ama oraya
çalışıyordu.
Pek yanaşmıyorlardı. Öyle de bir
onlar da yanaşmıyorlardı ama zannediyorum herhalde bir üçüncü orada aynı İsa'da bir gözlem noktası gibi bir şey kurulmuş. Hani Ruslar üçüncü o gözlem noktasına da askerleri sevk ettiler. Suriye ordusu güçleri de vardı orada. Ama onlar orada durdukça Türkiye veya işte o militanlar saldırılar yapmaya devam ediyordu. Dolayısıyla Rus bayrağı sallanmaya başlayınca hani Türkiye biraz daha çekinecektir diye tahmin ediyorum ben. Bu anlamda hani bunun ama üzerinde durulmadı. Aynı İsa meselesinde durulmadı. Daha ziyade işte görüşmeler sürüyor. İşbirlikleri sürüyor anlamında. İşte S-400'ler meselesinde yine Lavrov üstü kapalı biraz da tabii o soruya karşılık verdiği cevaptı zannediyorum. İşte Amerika'nın yaptırımları, Batı'nın yaptırımları, Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir katalizör görevi, bir motivasyon, ekstra bir motivasyon, yakınlaşma bağlamında bunu sağlıyor mu sizce falan. Halbuki burada işte bence zaten yani o bir katalizör görevi gelebilir belki. Yani asıl main hani bu ana driver değil o. O meseleyi nasıl diyelim ittiren yani Batı'nın şeyi var. Yani Batı tarafından bu ülkelerin hem Rusya'nın hem Türkiye'nin çeşitli baskılara muhatap kalması. Kaldı ki bu baskıların da belli ölçüde yani bir haklılık zemini de var bence. Özellikle Türkiye bağlamında kastediyorum. Hani bunun haricinde Türkiye ile Rusya'nın ortak çıkarları var zaten birçok alanda. Veya ortak çıkarları çatışıyor. Böyle çatışan yerler de var. Dolayısıyla hani Batı'dan bağımsız da bu yaptırımlar olmasa da Türkiye-Rusya ilişkileri yine farklı seyrinde de olsa böyle rekabet, çatışma işte veya işbirliği dinamiklerinin içerisinde barındıran bir modele tekabül eder normalde. Ama bir süredir de 3-5-6 senedir de özellikle 15 Temmuz'dan sonra da Erdoğan-Putin ilişkileri, ya bu başka bir ayrı bir konu, farklı bir paradigma üzerinde de şekilleniyor. Dolayısıyla ama bu S-400'ler hani ABD, Amerikan yaptırımlarına rağmen S-400'ler meselesinde hani Lavrov bu anlaşmayı biz sürdüreceğiz. Bu askeri teknik alandaki işbirliğini eşbirliğine değer veriyoruz. Biraz böyle Türkiye'nin de hani Ankara'nın diyelim iktidarın biraz o gönlünü okşayan bir açıklama yapıldı.
İşbirliğini sürdüreceğizden yani şu yorum çıkabilir mi? Yani hani hep tartışılıyor ya son dönemde. İkinci part S-400'ler de satılacak evet mı?
Öyle yani bir şey olur mu? Ben satılacağını düşünüyorum. Yani bunu günün sonunda Erdoğan almak zorunda kalacak. İstemeye belki gönülsüzce de olsa. S-400'leri de bence gönüllü bir şekilde çok almadı. O daha önce de konuşmuştuk. Bir çeşit ben onu siyasi rüşvet olarak tırnak içerisinde söylüyorum, değerlendiriyorum. 15 Temmuz'un da diyeti bir çeşit sus payı olarak değerlendiriyorum. Rusya'ya verilen bir sus payı. olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu Biden'la birlikte Erdoğan Amerika'yla bir şekilde işbirliklerine bir yoklayacaktır onu. Mesela Ukrayna meselesini bence Erdoğan kaşıyacaktır. Yani zannediyorum hani şu sıralar işte yeni SİHA'lar falan gönderiliyor. Gezgin füzeleri üzerinde bir işbirlikleri var Türkiye ile Ukrayna arasında. Farklı alanda da var zaten. Yani bu da ayrı bir uzun bir konu. Belki bir programda bu konuyu konuşuruz. Çünkü çok detaylar var. Şimdi mesela Ukrayna meselesinde hani Biden'a yakınlaşma olsun, İran meselesi, Suriye'de Rusya'nın işte yorulması veya genel olarak hani böyle baktığınızda benim şahsi kanaatim Biden'la bir iş birliği diyaloğu, bir diyalog geliştirebilmek için ilk aylarda Erdoğan hani bir dümeni Batı'ya veya Amerika'ya kırmaya çalışacak ama günün sonunda bu tarz tek adam rejimlerinin mecburen izledikleri istikamet ister istemez bu tarz daha işte Rusya, Çin falan hani konjektürel olarak bunlardı. Bunlar yoksa uzun vadeli düşünülmüş stratejik çıkarlar ekseninde modelleştirilen işbirlikleri değil ama mecburi istikamet olarak oraya doğru tekrardan
dönmek. Ki zaten çok da böyle kolay olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü önceki gün belki siz de görmüşsünüzdür. Biden'ın bir ulusal güvenlik danışmanı var Sullivan. O bir tweet attı. Suudi Arabistan'da bu kadın aktiviste verilen 5 yıl hapis cezasına ilişkin. Kabul edilemez dedi. Nerede olursa olsun Biden yönetimi bütün insan hakları ihlallerinin karşısında duracak diyerek aslında bir nevi Ankara'ya da mesaj göndermiş oldu. Bence hani yani, Biden'la çok da işte böyle hani toz pembe gitmeyecek gibi gözüküyor. Yani ne kadar çabalasa da Ankara. Çünkü insan hakların ihlallerini vazgeçmediğim sürece gördüğümüz kadarıyla çok da tahammül etmeyecekler. Yani müsamaha göstermeyecekler.
Yani ben açıkçası çok insan haklarından dolayı olduğunu düşünmüyorum. Neticede 4-5 yıldır özellikle yani hepimizin bildiği üzere yani her meslekten asker, polis, gazeteci, akademisyen, doktor, ev hanımı hani, yani her sivil toplum, her meslekten yani iş adamı, şusu busu, çoluk, çocuk, yaşlı on binlerce, yüz binlerce dışarıdakileri de saydığınızda KYK'larla atılanlar onlara falan bir sesleri çıkmadı. Dolayısıyla bu ben bir şey şöyle insan tamam vurgu yapacaktır ama bundan dolayı değil yani bence. Hani bundan dolayı Erdoğan bunun üzerinden bir işbirliği değil. Ya o zaten hani çıkarır Osman Kavala'yı yani bir zaten ayrı bir o da bir tuhaf bir
bugün bence. AYM de yine red kararı yani, verdi.
Yani zaten belli yani Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, Ahmet Altan'ın böyle özel kini var iktidarın. Hem Erdoğan'ın ve bileşenlerinin. O zaten belli yani onlar bence suçsuz oldukları çok net. Yani zaten tutuklanmaları ayrı bir hukuksuzluk. Ama bu şekilde pazarlıklara konu olmaları bence ayrı daha negatif, daha rezil bir duruma tekabül ediyor ama yani bunun da haricinde Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun yani bu şekilde yayın yapan sizler işte Ahval veya diğerleri. Yani bence duruş asıl şu olmalı yani bunlar tamam bunlar belki sembol olmuş isimler ama hukuku savunacaksak, insan haklarını savunacaksak bu herkesin yani meşrebi, siyasi tutumu veya işte etnik mezhebi, dini veya neyse bu tarz böyle şey olmaması lazım. Kürdü, Alevisi, cemaati, şusu busu. Yani insan hakları dediğiniz kutsal bir şeydir. Kadını, erkeği, şusu busu olmaz meşrebi. O herkes için savunmak lazım ama bunu bile bence yapmakta Türkiye'de muhalefet olsun, sivil toplum temsilcileri olsun. Hatta bu hukuksuzluklardan dolayı sıkıntı çeken insanların ekseriyeti olsun. O da ayrı bir tuhaf bir paradoks bence. Maalesef hala o ayrımcılık yapılıyor. Ayrımcılığı yapıyorlar. Evet. Yani dolayısıyla onu bu tarz böyle devlet ilişkilerinde yani kendi halkı bile Türkiye'deki toplum ve yurt dışına çıkmak zorunda kalan yurt dışına işte yani bu şekilde bir şey yani Türkiye'deki hukuksuzlukları duyurmaya çalışan insanların dahi ekseriyeti benim gördüğüm kadarıyla yani bu birlikteliği gösterebilmiş değiller. Dolayısıyla bunu kendileri bile gösteremezken ABD'den, Amerika'dan, Batı'dan gelebilecek bu tarz hani sopa
sembolik olur diyorsunuz.
Şeye, yani bir oradan bir şey çıkmaz. Oradan gelse de bir şey işte Osman Kavala'yı bırakır. Ya yani bilmiyorum bırakır mı ama hani bırakabilir gibi de geliyor bana. Hani Selahattin Demirtaş ama oradan bir hayır çıkmaz. Yani
onu tutuyor gibi sanki değil mi? Vardır. Böyle Biden'la evet, yani ilişkilerde onu, bir koz olarak tutacak onu.
Yani bir fazla bence çıkartabilir. Biraz tutuyor gibi. Yani Biden da zannediyorum 2015'te herhalde geldiğinde Can Dündar ailesiyle görüştüğü zaman herhalde Osman Kavala da o görüşmeye katılmış veya belki de bilmiyorum yani neticede bunlar katılabilir, tanışıklığımız olabilir. Sorun o değil. Sorun hukuku yani insan haklarını herkes için savunmak. Yoksa oradan bir şey çıkacağını ben zaten. Yani bu devletler arası ilişkileri konu olur. Üzerini kaparlar. Yani hani sanki Osman Kavala'yı hani Erdoğan salar mı? Salabilir yani. Umarım serbest kalır bir an önce. Yani bu dediğim isimler ve bunların haricinde yüz binlerce, on binlercesi dışarıdakilerin de hakları iade edilir. Hem yurt dışındaki hem de Türkiye içinde ama henüz tutuklanmamış, umarım da tutuklanmayacak olan yüz binleri kastediyorum, belki milyonlar. Dolayısıyla ama bu orada yurt dışından şey beklememek lazım. Yani o çıkarlara bakarlar gibi geliyor.
Doğru söylüyorsunuz.
Dolayısıyla uzattım çok. Bu yani günün sonunda oraya bir dümeni kıracaktır. Kırmaya çalışacak. Yani bir şeyler olacak ama hani bu Erdoğan'ın anladığı yani kaba gelecek belki ama hani akademik konuşmayayım. Bunu metafor olarak kullanıyorum. İki dil var yani. Birincisi para, ya para işte mal varlığı veya hani bir mal varlığıyla tehdit ediyorsunuz, bir şey alabiliyorsunuz. Bunu Davutoğlu da değil mi geçen günlerde söyledi zannediyorum.
Evet.
Ya da hani parayla
kontrol
bir şekilde
kontrol ediliyor dedi.
Hani tehditle. Siyasi yürüyüş, evet. Yani ya da parayla hani zarap ve benzerlerinin yaptığı gibi tırnak içinde hani rüşvet verip bir şekilde ondan çıkarlarınıza uygun taleplerinizi alacaksınız. Yani parayla bir iş gördürme durumu var. Ya korkutma ya iş gördürme durumu var. İkinci anladığı dil neticede Erdoğan ve iktidarının daha ziyade hani sadece Erdoğan değil genel olarak iktidarının da. İkincisi de hani akademik konuşmayacaksak eğer, akademik konuşacaksak güç, akademik konuşmayacaksak sopa. Yani ikinci
bunu zaten James Jeffrey de söyledi biliyorsunuz. Dişini gösterene kadar Erdoğan yani, yoksa geri dönmez diyor yani. Tehditle yola geliyor biraz da. Öyle söylüyor yani.
İşte ikincisi de hani dayak. Gösterdiğiniz zaman tırnak içerisinde kullanıyorum. Yoksa şey için nasıl diyeyim hakaret anlamında değil. Yani metafor anlamında söylüyorum. O kullandığınız zaman işte bunu nasıl yapıyor? İşte Almanya en son Fırkateyn'i mi gönderdi? Libya silah meselesinde mesela orada bir gemiyi aradılar. Güç kullanınca durdu Erdoğan. İşte İsrail güç kullandı 2010'da Marmara. Zaten o kontrol ediyordu. Günün sonunda barıştı. Hani 2013'te herhalde değil mi? Veya 2016'da özür dilendi falan filan. Ama ne oldu? O hala Gazze ambargo sürüyor. Yani değişen bir durum yok hala. İsrail orada asıl güç ve o meseleyi kontrol ediyor. Hatta sonraki günlerde veya senelerde de söyledi yani benden mi izin aldınız diye Marmara'ya o gemiyi gönderenleri bir anlamda sattı. Neyse çok uzatıyorum. Veya Ruslar işte İdlib'de bombalayınca hani dayak işte tabii
kapısına kadar gitti mesela.
Yitirilen canlar, hayatını kaybeden onlarca asker söz konusu. Ama ne oldu? Kapısına geldi, bekledi. Yani dakikalarca orada bekledi. Ha. Sandalyeye oturmak durumunda kaldı. İşte hani dayak ya para ve dayak. Dolayısıyla o iki dil bunu bence Ruslar gayet iyi biliyor. Bu taktiği uyguladılar. İşte IŞİD dosyaları yine aynı şey. Yani dayağı kullandığı zaman özür geliyor. Erdoğan'dan özür geldi. İşte bunu bu veya işte para mal varlığı deyince Amerika ne oldu? Barış Pınar harekatı durdu bir anda. Hani durmayacak diye durdu yani hani geçtiğimiz yıl. Dolayısıyla bu Libya'da mesela ne oldu? Mısır yani kırmızı çizgi işte Rusya Vatiye üssü mesela değil mi? O Temmuz ayındaydı. Birileri kim oldu hala meçhul tırnak içerisinde bombalandı. Bir durdu orada. Erdoğan durdu. Niye? Çünkü gidemiyor. İşte Sirte El Cufra alamadı yani. Hani kaldı. Dolayısıyla o mesele orada günün sonunda bu iki husustaki havuç ve sopa politikası bence kullanılacak, kullanılır. İşte bu zaaflar, iktidarın zaafları ister istemez bu tarz stratejik geri çekilmelere dış politikada neden oluyor. Dolayısıyla bu mesele var. Yani bunlar genel olarak konuşuldu. Çok uzattım. Sizin başka sorunuz varsa öyle.
Şimdi Libya konusuna geçelim. Çok sıcak gelişmeler yaşandı. Daha da devam ediyor. Zannediyorum herhalde bir bam telinin koptuğu yer şey oldu. Akar'ın Libya ziyareti oldu benim gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra Hafter, Rusya'nın da desteklediği, yani Rusya Saraç'la da ilişkiler içerisinde ama daha çok hani gördüğümüz kadarıyla sahada Hafter'e daha çok yakın duruyor Rusya. Ve işte o Arap ülkelerinden Mısır en başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri. Onu da destekliyor. Hafter direkt savaş ilanı yaptı Türkiye'ye karşı. Türkiye burada bulunduğu sürece topraklarımızda ve paralı askerleri burada olduğu sürece bu ülke ya yani buraya huzur gelmeyecek. O yüzden orduma sesleniyorum. Hazır olun savaşa gibisinden bir açıklama yaptı. Daha sonra da Akar bir bunun bir meşru müdafaa sayılacağını ve bir nevi işte dedi ki buna karşılık olarak biz de cevap hakkı olarak işte müdahale ederiz olarak özetlenebilecek bir açıklama yaptı. Sonra Hafter güçlerinden bir daha açıklama geldi. Şu anda şey gözüküyor. Biz sanki böyle hani her an böyle bir savaş çıkacakmış, Türkiye'ye saldırı, Türk güçlerine saldırı olacakmış gibi bir hava estiriliyor ama Rusya tarafında nasıl görülüyor? Çünkü Rusya Libya'da kilit bir ülke neticesinde.
Şimdi bu Libya'da hani baktığımızda bir işte hani Ocak ayında Berlin Konferansı, sonra Türkiye askeri olarak zaten vardı ama daha tırnak içerisinde bodozlama bir şekilde girildi. Nisan-Mayıs aylarında hani Hafter durduruldu bir anlamda. Hani Trablus geri de çekilmek zorunda kaldı belli ölçüde. Sonra Temmuz'da zannediyorum İstanbul'da herhalde Türkiye-Rusya heyetleri arasında bir bu işte Vatiye üstüne yapılan saldırıdan sonra oldu. Evet. Ve aynı şekilde Mısır'da dedi burayı dedi kesinlikle geçmeyeceksiniz dedi. Ben askerlerimi sınıra yığdım dedi. Sirte ve Cufra hattını geçmeyeceksiniz. Kırmızı çizgi diye o ilan etti biliyorsunuz. Bundan sonra Temmuz 20 civarı 20'leri falan gibi ne oldu? Türkiye ile Rusya arasında heyetler arasında bir anlaşmaya, mutabakata varıldı. Bu önemliydi. Ateşkesin ilk zemini somut anlamda bir belgeye orada yansıdı. Türkiye, yani ulusal mutabakat hükümetinin, Sarraç tarafının arkasında başka aktörler de var. Hani Katar'da var. Amerika'da oraya yakın duruyor. İngiltere'de yine aynı şekilde Sarraç tarafına çok daha yakın duruyor. Bu da önemli bence. Rusya daha arka planda duruyor ama Wagnercileri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kullanmasına izin veriyor Hafter saflarında. İşte Hafter'le biraz arası limonileşmişti ama bunu konuşmuştuk. Hafter'i Rusya tek başına Hafter'in defterini düzebilecek bir aktör değil. Çünkü Hafter Mısır'dan da destek alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alıyor. Onlarla da arası var. Fransa ile belli bir diyaloğu var. Dolayısıyla hani bu şey gibi değil. Yani Hafter ne bileyim Alexander Lukashenko değil yani Belarus'taki. Anlatabiliyor muyum? Hani bir geri sahnenin gerisini hafif çekmeye çalıştı Rusya. Ama sahnenin dışına atabilecek güç değil tek başına, onu söylüyorum yani. Orada Agile Salih biraz daha ön plana çıkarıldı. Haliyle gerileme de yaşatılınca Hafter'e ne oldu? Diplomatik siyasi süreç ön plana çıkacak diye Salih, Agile Salih bu Temsilciler Meclisi'nin başkanı Tobruk'taki. Dolayısıyla Temmuz'dan sonra bu siyasi süreç biraz daha hız kazandı. Sonra zannediyorum bir Mısır bir ara Hafter'le Agile Salih'i de o sıralarda bir buluşturdu. Onların da arasını biraz evet yaptı. Sonra Sarraç ile Hafter arasında yine Ağustos veya Salih, Agile Salih ile çünkü artık Hafter askeri bir şey. Dolayısıyla siyasi olarak Agile Salih ön plana çıktı. Salih ile Sarraç arasında, Libya'nın batısı arasında bir çeşit ateşkese varıldı Ağustos ayında ama o böyle kırılgan girdi yani bir şey oldu, ihlaller şunlar bunlar. İşte Erdoğan zaten bir türlü ateşkesi olumlu karşı Türkiye'den ses çıkmadı yani günlerce hani biliyorsunuz. Yani Taşiz'i destekliyoruz demedi kimse. O sıralarda zaten Sarraç'ta Sarraç'la Erdoğan arası bozuldu dendi. Yani ben de öyle bir araya bir kek hareketi girdi.
Geleceği söylendi.
Evet.
Sonra geri
o biraz daha sonra, o Eylül'dü herhalde. Evet, yani evet. Bir araya bir kara kedi girdi. Bu arada yani Sarraç'ta, Faiz Sarraç'ta Erdoğan'ın 2020 yılında en sık görüştüğü lider imiş. 6 kez görüşmüş. En azından resmi olarak bizim basından gördüğümüz kadarıyla. Belki daha fazladır.
Hep de Ankara'daydı galiba genel olarak.
Ama İstanbul'da da sanki hatırlıyorum bir defa.
Yani Ankara diyorum, Türkiye yani daha çok.
Evet. Yani dolayısıyla hatta Fethi Başağ'ı biliyorsunuz Sarraç'ın İçişleri ve Bakanı ve başka görevleri de var. Onu bir tutuklattı veya işte bir gıyabında tutuklama çıkarıldı. O Türkiye'deydi o sıra falan. Yani bir şey oldu. Sonra zannediyorum yine ister istemez Sarraç'la yola devam etme noktasında en azından yeni bir bu ateşkes görüşmelerine bahsedeceğim. Bir yeni bir hükümet kurulana kadar Sarraç'la devam etme noktasında hem Almanya açıklamalar yaptı, hem Fransa, hem Avrupa Birliği yani Sarraç'ın durması lazım, istifa etmemesi lazım tarzında. Dolayısıyla bir şekilde zaten Türkiye Arap ülkelerin üzerinde hani bu tarz bir etkiye sahip değil. O ülke liderleri veya çeşitli liderleri, ille de resmi ve gayri resmi liderleri böyle Türkiye'nin nasıl diyelim neyse o ifadeyi kullanmayayım ama hani tek başına Türkiye'nin emrine amade liderler değiller. Çünkü kimin eli kimin cebinde, hani Orta Doğu, Kuzey Afrika neyse bu ülkelerde öyle. Kim para verirse, kim veya çıkarlarına daha uygun iş görürse onunla işbirliği yapıyor. Ve bugün kavga ettiğiyle yarın barışabiliyor, hiçbir şey olmamış gibi yola devam edebiliyor. Yani bu Irak aynı şekilde işte Suriye'si, şurası, burası, Libya'sı birçok ülke için geçerli. Yani Orta Doğu'dan bahsediyoruz. İlkelerin çok olmadığı, neredeyse hiç olmadığı, siyasette ilke diye bir şeyin olmadığı ülkeler buralar. Yani bu ülkelerin haklarını aşağılama, küçük düşürme bağlamında söylemiyorum ama siyaset orada halktan tamamen bu ülkelerde kopuk, tamamen elitlerin, siyasi iktidarların çıkarlarına uygun şekilde gelişiyor. Yani bugün kavga ettiklerini yarın kan kardeş olabiliyorsunuz. Yani hani evet. Katar ne oldu? Bir kavga edildi ama
şimdi tekrar normalleşmeye döndü ilişkiler.
Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le işbirliği içerisindeler. Yani tuhaf yani girebilir tabii ki. Ama hani dediğim gibi dün küfür ettikleriyle bugün kol kola gezebiliyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorlar. Neyse yani demek istediğim bu süreç ve Birleşmiş Milletler bünyesine de taşındı zaten bu süreç içerisinde. Özellikle Berlin Konferansı'ndan sonra ve Hafter'de gelildikten sonra işte Haziran'dan özellikle sonrasında Berlin Konferansı zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Şubat ayında o kararlar onaylatıldı, tekrardan güçlendirildi. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları bütün herkesi bağlar. Yani onun da altını çizelim. Türkiye'yi de bağlar, herkesi bağlar. Şimdi ama bu süreçte 23 Ekim'e gelindiğinde de Cenevre'de yapılan ilk yüz yüze 5+5 askeri komisyon toplantıları vardı. Birkaç aydır yapılıyordu bu. Ama ilk yüz yüze toplantıda 23 Ekim 2020'de Cenevre'deki toplantıda kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklandı. Yani bu ilan edildi. Birleşmiş Milletler gözetimi altında bu ateşkese varıldı. 5+5 askeri komisyon da Berlin konferansı kararları içerisindeydi. 19 Ocak'ta yapılan Libya konferansı Berlin'de yapılmıştı. Dolayısıyla zaten onunla uyumlu bir şekilde 5+5 askeri komisyonun kararları. Bu internette var, anlaşmaya bakabilirsiniz. Evet. 4-5 sayfa, 4 sayfa diyebiliriz. 12 maddeden oluşuyor. İşte ilk bir paragraf var. O paragrafta böyle taahhütler ifade ediliyor ama 12 maddede somut. Hani baktığınız zaman işte 3 ay içerisinde Libya'dan yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin çıkartılması gerektiği net bir şekilde yazılmış. Bu herkes için geçerli. Hem Türkiye Türkiye'nin oraya taşıdığı, Suriye'den taşıdığı binlerce cihatçı ve paralı savaşçıyı kapsıyor bu durum. Hem de işte Wagner olsun veya Sudan'dan gelen savaşçılar, gönderilen savaşçılar, Çad'dan, oradan buradan neyse eklenen savaş. Ama burada resmi olarak ülke bazında hani bu sorumluluğu kabul ediyor. Çünkü Rusya'ya sorduğunuzda Wagner beni ilgilendirmiyor diyor. Yani bir Rusya'nın çıkarlarını savunan orada herhangi bir askerimiz bulunmuyor diyor. Dolayısıyla hani Wagner'i hani Ruslar gayri resmi olarak destekliyor olabilir ama bunu ispat edebileceğiniz bir durum ortaya, yani delil bir şey koyamıyorsunuz ortaya. Birleşik Arap Emirlikleri finanse ediyor gibi bir tablo da karşımıza çıkıyor Wagner konusunda, ama hani resmi olarak bunu dokümente edebileceğiniz bir durum yok. Sudan'dan savaşçılar doğru geliyor veya başka ülkelerden yabancı savaşçılar gönderiliyor, Nijer'den. Ama bunlar o ülkelere yönelik bir sorumluluk doğurmuyor. Ama Türkiye meselesinde öyle değil. Hani uçaklarla taşındığı için bir şekilde Türkiye de bunu inkar etmedi. Erdoğan kendisi zaten bizzat söyledi. Yine o aylarda, Temmuz mu veya işte geçtiğimiz aylarda, askerlerimiz haricinde farklı unsurlarımız da veya farklı birliklerimiz de var gibi böyle bir üstü kapalı bir şekilde Libya'ya gönderilen o binlerce cihatçılar da kabul edildi bir anlamda. İşte gemilerle gönderiliyor. Bunlar zaten raporlanıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına girdi. Hem uçaklarla Konya'dan, Antep'ten, İstanbul'dan, şuradan buradan. Dolayısıyla hani bir dokümente edilmiş bir sorumluluk var Türkiye açısından bakıldığında.
Peki Haftar mesela doğrudan Türkiye'ye hakikaten, Türkiye değil de zannediyorum yapsa cihatçı paralı askerlere yönelik saldırı gerçekleştirir. Burada Rusya nasıl pozisyon alır?
Şimdi bu savaşın bence tekrardan başlamasını istemeyecektir Rusya ilk etapta. Yani Libya'nın bölünmesi de bence Rusya'nın işine gelir. Ama bölünmemesi, tek bütün halinde kalması da işine gelir. Hani Rusya'nın daha öncelikli olarak işine gelir. Ama yani bu ille de bir kaybet gibi bir durum yok Rusya açısından bakıldığında Libya'da. Ama Türkiye açısından Libya'nın ikiye bölünmesinden, hani Libya'nın dışında en fazla bence zarar görecek olan ülke Türkiye olur. Yani Türkiye'nin kendi bölgesel çıkarları, o ülkedeki çıkarları, oraya yattığı, oradaki angajmanı bağlamındaki çıkarları, ilişkilerini diğer ülkelerle bozdu, birçok ülkeyle bozdu. Doğu Akdeniz'i işin içine kattı. Daha da bence berbat etti durumu. İşte günün sonunda ne oldu? Haziran'a kadar ilan edildi. Yani oruç reis Antalya Körfezi'nde hapsedildi.
Oraya yani, Yunanistan'da işte, hatta memnuniyetle karşılaştım.
Değil mi? Yani Sevilla haritasını Türkiye'ye, ki Türkiye'nin de orada adam yazmış zaten, haritayı yapan adam demiş, altında o dipnot var, diyor bu harita farazi bir harita. Yani Yunanistan'ın taraf talepleri farazi, yani tek taraflı olarak hani şey diyor. Ama Sevilla haritasında hani bu mavi vatancılar tırnak içerisinde hani üzerinden köpürtülen Doğu Akdeniz meselesine dair Sevilla haritasını neticede Erdoğan hayata geçirmiş oldu bir anlamda. Hem de dipnotsuz, o dipnotsuz bir şekilde yani. Günün sonunda 28. Meridyen'in batısına geçen hiçbir NAVTEX ilan edilmedi, değil mi? Geçtiğimiz aylardan beri. Yunanistan, Mısır'la o deniz yetki alanları paylaşımı anlaşması imzaladı. Ve 28. boylamın batısına geçmediğinizde bir anlamda onu zaten o anlaşmayı kabul ediyorsunuz. Libya ile imzaladığınız anlaşmayı suya düşürmüş oluyorsunuz. Yani bu anlama geliyor. Yani 28. boylamın batı. Onlar adaların, yani konudan konuya geçiyoruz da, adaların, Rodos'un, Girit'in deniz yetki alanlarının olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu tezinize zaten baştan karşıydınız siz. Bu teze karşı olduğunuz için bu şekilde yola çıktınız. Yani dolayısıyla hani iç siyasi sahiplerle, kaygılarla, iç beka, içerideki beka kaygısıyla yola çıkılan dış politikada müthiş stratejik kayıplar yaşatmış oldu Türkiye'de iktidar bu 2020 yılında. Bence müthiş kayıplardı yani. Hani bu Suriye'den işte Libya'ya, Karabağ'da belli ölçüde, yani Azerbaycan'ın topraklarını kontrolü altına alması başka bir şey, ama doğrudan bölgede ortaya çıkan konjonktürün Türkiye'nin çıkarlarına uygun olup olmaması başka bir şey. Yani hani Azerbaycan'ın topraklarını kontrol altına alması dediğim gibi olumlu karşılanabilir. Ama Rusya'nın Azerbaycan'a yerleşmesi veya işte Ermenistan'la olan ilişkilerinizde Türkiye'nin o anlamda olumlu bir adım atamamış olması, bölgeye hani o barışın gelmesi, Türkiye'nin o olumlu anlamda hani vizyonunun hani çok daha bence ötelendiği gerçeğiyle bence karşı karşıyayız. Umarım yanılırım. Neyse bu hani konudan konuya geçiyoruz. Hı hı. Ama hani günün sonunda şunu görüyoruz. Yani Libya'da işte askeri komite, o 5+5 askeri komite, yani bir doğu tarafından bir batı tarafından 5 temsilcilerin vardığı 23 Ekim'deki o ateşkes metnine baktığımızda dediğim gibi oradaki yabancı savaşların şu an zannediyorum Türkiye'nin yaklaşık en son Suhur'un verdiği bilgiye göre bu İngiltere merkezli o Suriye insan hakları gözlemevinin 8 bin civarında orada savaşçı hala duruyor deniyor Türkiye'nin gönderdiği savaşçılardan. Bir kısmı çünkü
şu an sıcak çatışma var mı yok zannediyorum değil mi?
Şu an bir güneyde herhalde Fizan bölgesinde biraz çatışmalar yaşanmış ama işte kontrol altına da alınmış. Ama bir taraftan da Türkiye tezkereyi uzattı. 18 ay uzattı mesela. O da 3 ay uzatabilirdi, 6 ay uzatabilirdi.
Muhalefet her ne kadar hayır oyu kullansa da AKP-MHP oylarıyla geçti meclisten.
Ya, şimdi çünkü aynı 23 Ocak'ta, özür dilerim, 23 Ekim'deki ateşkes metnine baktığınızda orada diyor ki yine bütün diyor yeni hükümet, aynı yani yeni hükümet Birleşmiş Milletler sitesinden bakabilirsiniz. Yeni hükümet diyor Libya'da kurulana kadar bütün diyor askeri eğitim anlaşmaları diyor durdurulur ve bu askeri eğitim veren diyor askerler neyse birlikler ülkeden çıkarılır, Libya'dan çıkarılır. Kara, deniz, hava bütün yollarla diyor bunlar ayrılırlar ülkeden. Ve bunu
Türkiye nasıl tezkereye geçirdikten sonra ne yapacak?
Yani bunu bir an önce, buna 3 ay da süre vermemiş. 3 ay verilen süre yabancı savaşçılar için verilen süre. Yani veya paralı savaşçılar için, cihatçılar için verilen süre. Ama askeri anlaşmaların durdurulması noktasında, eğitim anlaşmaları ve o kişilerin Libya'dan çıkartılması noktasında 3 ay da süre de yok yani orada. Dolayısıyla hani ama hadi diyelim ya da 3 ay diyelim. Dolayısıyla o da 3 ay ne oluyor? 23 Ocak'ta bitiyor. Ama Türkiye ne yaptı? 2 Ocak'tan itibaren zannediyorum 18 uzattı. Şimdi bu tuhaf çelişiyor. Dolayısıyla diğer Libya'daki diğer aktörler ne diyor? Herhalde Türkiye savaşı devam ettirmek istiyor. Yani bunun için bir fırsat kolluyor gibi. Bir de şu da var. Bu 5+5 askeri komisyon üyeleri aynı zamanda 2021 yılının 24 Aralık içinde genel Libya'da genel seçimler noktasında o tarihi belirlediler. 24 Aralık 2021 zaten Libya'nın bağımsızlığının yıl dönümü. Hmm. 1951'de işte kaç oluyor? 70. herhalde zannediyorum. Neyse yani dolayısıyla o tarihte de bir genel seçimler var. Dolayısıyla Türkiye'nin uzattığı 18 aylık tezkere ne oluyor? O seçimlerin de sonrasında 6 aylık daha bir süre, anlatabiliyor muyum yani 1,5 yıl uzatmış durumda. Ve dolayısıyla böyle bir çelişki, yani Türkiye'nin Libya'da, Ankara'nın diyeyim daha doğrusu, Libya'da izlediği politika ile, sahada izlediği politika ile bugün Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinde Çavuşoğlu'nun dile getirdiği gibi veya onun haricinde de birçok Türkiye'de siyasi söylemenin olduğu gibi hani Libya'da Türkiye siyasi çözüm sürecini destekliyor, siyasi çözümü destekliyor söylemiyle ters düşüyor. Sahada izlediği politika ile söylemleri, anlatabiliyor muyum? Siyasi söylemleri ters düşüyor. Bu çelişki var, çok net bir şekilde görülüyor bu. Ve mesela hani dediğim gibi o ateşkes anlaşmasında ne dönüyor? Diyor ki işte askeri eğitim anlaşmaları diyorum bir an önce sonlandırılmalı ve yeni hükümet kurulana kadar, yani yeni hükümet karar verecek diyor ona. Ama bugün Hulusi Akar açıklama yapıyor. 3000 civarında diyor, 3000'den fazla diyor Libyalı'yı diyor. Biz askeri olarak eğittik diyor. Yani anlatamıyorum ama bu çelişki. O 23 Ekim'de varılan ateşkes durdurmanız lazım diyor. Biz eğitmeye devam ediyoruz diyor. Yani işte bu çelişki. Bunu açıklayamıyorsunuz. Dolayısıyla orada da bu oradaki çalışma dinamiği bence duruyor Libya'da. Erdoğan bunu kullanmak istediği zaman bir şekilde bunu kaşıyacaktır, kaşımak isteyecektir. Ve yani bu bir taraftan Amerika, Rusya arasında geliyor gidiyor, İngiltere faktörü var. İşte Fransa ile gerginlik yaşadığı zaman değil mi oralar? Yani işte bunu dış politikada bu kullanabilmek için biraz da ama bunun da haricinde bence asıl önem verdiği husus tabii orada para. Yani biraz önce de konuştuk ya, para ve dayak. Yani para işte o SİHA tedarik ediyor veya işte çeşitli diğer askeri teçhizat, şunlar bunlar. Hani birçok buradan neticede Türkiye'de devlet değil, iktidar ve bileşenleri kazanıyor burada. Yani devlet kazanmıyor bence. Yani neticede bu şirketler kime ait, ona bakmanız lazım. SİHA'yı kim üretiyor? Neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı. Veya işte başka BMC, teçhizat, askeri zırhlı araç kim üretiyor? İşte Ethem Sancak kim bu? Yani baktığınızda hepsi sizin zaten ucu şeye çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
Zaten biraz da kavga buradan çıkıyor. Aa. Devlet yerine bir ailenin, bir grubun kazanması yani, meselesinden zannediyorum.
Normalde Libya'da en baştan beri söyledik onu. Yani ara buluculuk rolü, Hafter'in canı cehennem beni hiç ilgilendirmiyor. Ama nedir? Türkiye'nin çıkarlarını korumak istiyorsanız İki tarafla da işbirliği yapmanız lazım. İki tarafla da diyaloğunuzu sürdürmeniz lazım. Böyle işi inada vardırarak oradan kişisel şahsi çıkarlar elde etmek için uğraştığınız zaman bu şekilde birisi size ya parayla tehdit ediyor ya dayakla ya sopayla ya işte yani güç gösterisi, akademik olarak konuşursak da güç gösterisinde bulunuyor. İşte Mısır mesela geçtiğimiz Fethi Başa, Türkiye'nin adamı diyorsunuz değil mi? Hani Türkiye'nin adamı. Mutabakat Hükümeti, İçişleri Bakanı zannediyorum Kasım ayında herhalde Mısır'a gitmişti, Kahire'ye gitti mesela. Budur zaten, hani anlatabiliyor muyum? İşte Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala mı herhalde, tam hatırlamıyorum. Yarın mesela Lavrov Rusya'yla görüşecek, anlatabiliyor muyum? Buraya Moskova'ya gelecek. Hani,
ama gidip Erdoğan Haftar tarafından hiç kimseyle görüşemez mesela.
Onu söylüyorum. Tek taraflı. Yani, Rusya Hafter'i destek veriyor diyor ama öbürüyle de ilişkisini kesmiyor yani. Mesela Sarraç tarafı geçtiğimiz günlerde, haftalarda iki orada Rus vatandaşı tutukluydu 1,5 yıldır. Hani Maxim Shubaley ve Samir Süleyfan diye. Asıl orada etkili olan isim de Maxim idi. Onlara ne oldu? Sarraç söz verdi dedi Ruslar bize. Yazılı metin halinde ve bıraktılar. Şimdi dolayısıyla o ilişkileri kesmiyor. Bıraktılar, o kişiler Rusya'ya geldiler neticede. Yani suçlular da suçsuzlar da o başka bir şey. Ama burada Rusya yumurtalarını Libya'da tek bir sepete koymuyor. Ebu Sehmen vardı. Yine Libya'daki eski Ulusal Kongre Başkanı mı? 2005'lerde herhalde. Tam şimdi unuttum. Abdurrahman'dı herhalde. Ebu Sehmen mesela Moskova'ya geldiydi Eylül ayında. Hatta Komersant'a uzun bir röportaj vermişti. Farklı bir aktör. Yani yarın öbür gün Libya'da ön plana çıkabilir. Veya işte Seyful İslam değil mi? Kaddafi'nin oğlu olsun. Rusya'nın görüşmeleri sürüyor. Veya Arif Ali Nayet var mesela. Bogdanov'la arası çok iyidir. Lavrov'un yardımcısı. Yine Libya'nın yeniden doğuşu, Libya'nın ihyası hareketi gibi bir siyasi bir hareket var. Şimdi Libya iç siyasi dinamiklerine çok hakim değilim ama önemli bir siyasi bir figür aynı zamanda. Bogdanov onunla, Mikhail Bogdanov böyle arada bir onunla görüşür yani. Mesela geçtiğimiz günlerde de yine Moskova'daydı, yine görüşüldü. Dolayısıyla bu tarz Rusya o yumurtaları tek sepete doldurmuyor. Hem Hafter hem Agile Salih, işte Batı. Doğu tarafı, öbür tarafta Sarraç, öbür işte diğer aktör, saydığım diğer aktörler olsun, bunlarla işbirliğini sürdürüyor. Dolayısıyla yarın öbür gün bir savaş çıktığında kim ön plana çıkacak, kim kazanırsa onu oynamış olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani o bir şekilde. Ama Türkiye işte bu kaybetme durumu var. Neticede Sarraç'ın yeniden bir savaş çıktığında ben hiç zannetmiyorum Tobruk'a kadar gidebilsin, Bingazi'ye kadar gidebilsin. Yani Mısır'ın eli hani affedersiniz armut toplamıyor, o bir şey yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri bir şey yapacak. Dolayısıyla buradan zararlı çıkacak olan Türkiye olur. Ve şimdi tabii bu 23 Ekim'de varılan o ateşkes anlaşmasında da şöyle yani hala çözülememiş olan meseleler de var. Mesela başkanlık konseyinin kurulması lazım. 3 temsilciden oluşması lazım. İşte bir Trablus tarafının şeyi, üç bölgesi var ya yani tarihsel olarak Libya'nın. Bir Fizan, bir de işte Tobruk doğu tarafından. Bu henüz oluşturulabilmiş değil. En büyük zaafı bu ateşkes metninin Libya'da başkanlık konseyinin ve hükümet üyelerinin adayların belirlenmesi, bu mekanizma nasıl olacak, bu adayların yönelik kriterler ne olacak, bunlar henüz belirlenmiş değil. Dolayısıyla orada bir boşluk var. Ve biraz da bu hani o taraflar 5+5 komite anlaşamadığı hususların en başında bu geliyor. Biraz da buradan tabii işte dediğim gibi savaşı devam ettirmek isteyen aktörler veya en azından şöyle söyleyeyim, yani Libya'daki mevcut bu çözümsüzlük durumunun sürdürülmesini isteyen aktörler, bence bunların içerisinde Türkiye'deki, Ankara'daki iktidar da var maalesef. Bunlar biraz da o boşlukları kullanarak devam ettirmek istiyorlar bu süreci. Yani bu anlaşılmazlık sürecine gibi geliyor bana. Zannediyorum bu 5+5 komitesi herhalde 5 Ocak'ta tekrardan toplanacak. Yani bir yılbaşı arası veriyorlar. Sonradan hani görüşmeler sürecek. Yani belli bir süre daha gidecektir bu. Ama Türkiye'de askeri sevkiyatı devam ettiriyor bir taraftan. Kaldı ki biz şeyi de bilmiyoruz. Yani kaç asker var Türkiye'nin Libya'da? Mesela geçtiğimiz günlerde Almanya'daki bir Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı bir rapor vardı. Şu an o merkezin ismini unuttum. Yani tam resmi ismini unuttum ama hani internette bulunabilir. Türkiye'nin işte askeri olarak bulundurduğu ve asker bulundurduğu ülkelerin bir şeyini, haritasını vermişler. Libya boş. Libya'da kaç tane asker var? Belirsiz. Biz bunları genelde Ruslardan öğreniyoruz. Mesela Dağlık Karabağ'da savaşan generaller, orada savaşı yürüten Türkiye'den generallerin isimlerini hani Rusya'da Rus medyası yazdı çizdi bunları. Bir isim isim verdiler. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, görevlerini falan açık açık yazdılar. Libya'dakini de büyük ihtimal yine Ruslardan veya işte pasaport bilgileri falan düşmüştü mesela. Libya'da savaşan bazı subaylar, general, hatta Karabağ'daki generallerin bir tanesi Libya'da da görev almıştı. Onun da pasaport bilgileri, kimlik bilgileri medyaya düşmüştü, Rus medyasına. Dolayısıyla biz sayısını bilmiyoruz. Kaç asker var, kaç istihbaratçı, belki onu bilmemiz gerekmiyor ama bunları bilmiyoruz. Ve bunları yazan gazeteciler de ne oldu? Geçtiğimiz aylarda Türkiye'den tutuklandılar. Sonradan salındılar Müyesser Yıldız ve diğerleri. Değil mi? Veya işte Barışlar. Dolayısıyla evet. Yani bir şey var. Bu karartma var ve bu karartma bu hala sürecek gibi duruyor. Ve bu anlamda da bence hani 2021 hani Dağlı Karabağ'da hani ben hani çok bir çatışma tekrardan orada olur mu emin değilim. Yani orada bir hani sönümlendi açıkçası. O Ruslar girince, Rus askeri girince o şey oldu. Yani orada o çatışmayı çıkarabilecek ne Azerbaycan ne Ermenistan ister. Ama orada eğer cihatçılar falan kaldıysa orada çeşitli provokasyonlar olabilir. Onu da ihtimal dışı bırakmıyorum. Ama Suriye meselesindeki sorunların, mesela İdlib meselesinin bence hızlanacağını tekrardan ben düşünüyorum. Hani toparlamak gerekirse. Geçtiğimiz bir iki gün önce açıklama yaptı Rusya yetkili, oradaki askeri temsilci dedi. 2573, evet, Eylül, Ekim, Kasım 3 ay içerisinde İdlib'de 2573 ateşkes ihlali. Zaten ateşkes yok da hani fiil olarak ama hani böyle bir ihlal. Yani bu günlüğe vurduğumuzda yaklaşık 28-29 ateşkes ihlali demek. Böyle genelde o barometre böyle 50-60'ı gösterdiği zaman Türkiye, Rusya karşı karşıya geliyor. Daha önce de öyle olmuştu. Yani bu bakalım, yani İdlib meselesi tekrardan ısınabilir. Fırat'ın doğusu meselesinde Erdoğan bence bir operasyon daha yapmak isteyecektir. Orada
zorluyor Ruslar zaten.
Da, evet, Ruslar da olduğu için o mesele bilmiyorum nereye evrilir. Yani Biden'ın da farklı bir pozisyon takınabilir. Biraz Kürtler meselesinde bence Amerika ile Rusya'nın anlaşma demeyeyim ama nasıl diyelim,
Çıkarlarının
yani
birleşeceği bir şey olabilir.
Evet, bir birleşme şeyi artıyor gibi geliyor bana açıkçası. Yani Trump'la olmadı o. Ama Biden yönetimi biraz daha yakın gibi geliyor bence Kürtlere. O çıkış bir taraftan çekişme, hani bir alan çekişmesi sürecek ama bir taraftan da hani Rusya ile Amerika bu Kürtlere verilmesi istenen haklar noktasında da ortak noktaya doğru yaklaşacaklar gibi de geliyor bana biraz. Açıkçası Erdoğan'ın da izlediği politika ile sahada izlediği politika ile söyleminin de ben çok farklı olduğunu da düşünüyorum. Bu da ayrı bir konu. Kürtlere yönelik onu kastediyorum. Ama hani bunu biraz gerginlik ama aracı olarak kullanaraktan orada bir operasyon da yeni bir operasyon noktasında zorlayacaktır gibi geliyor. Orada zayıf halka işte Ayn İsa, belki ikinci zayıf halka eğer Ayn İsa eğer Türkiye'nin Ankara'nın kontrolüne geçerse orada Kobani ön plana çıkıyor. Çünkü ayrık kalıyor orada biraz. Dolayısıyla oralar şey, hani biraz da Rusya'nın, Rusya'da böyle şeylerde al vere bakar yani. Bakalım orası nasıl evrilecek, hızlanacak mı, hızlanmayacak mı? Yani bana biraz Fırat'ın doğusu da İdlib'de biraz nasıl diyelim orada...
Libya'dan daha çok orada bir şeyler yaşanma ihtimali ama, yüksek diyorsunuz.
Evet, ama İdlib'de Ankara'nın ilerleyebileceği bir alan yok. Fırat'ın doğusunda ise var. Yani bunu belirtme. İdlib'de geri çekilme, daha geri çekilme gibi bir durum bence söz konusu olabilir. Hı hı. Mecburen. Zaten o gözlem noktaları da biliyorsunuz 12'sinin 7'si kapatıldı. 7-8'i kapatıldı sessiz sedasız. Erdoğan kapatılmayacak diye hani bir bayağı bir sert konuşmuştu ama olmadı. Kapatıldı sessiz sedasız. Kimse de bir şey demedi. Niye o zaman o kadar asker öldü orada? Bunlar söylenmedi. Ama Fırat'ın doğusunda o yeni bir operasyonun böyle bir seçim meçimde olacaksa eğer sonbaharda hani bir orada bir gürültü koparmak isteyebilir. Bana öyle geliyor. Ve hani bunların haricinde Libya'da işte bu mesele ön plana çıkacak. Yani bir bakalım o görüşmeler sonuca varmazsa Libya'da da o çatışma dinamiği tekrardan umarım olmaz ama tekrardan canlanabilir. Bunların haricinde de ben asıl 2021'de özellikle bu Ukrayna meselesini
evet daha önce de söylemiştiniz.
İktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orayı biraz kaşıyacağını, orayı hani Rusya'ya yönelik de biraz
koz olarak kullanacak
rahatsız belki. Rahatsız edici bir faktör olarak, araç olarak onu kullanmak istediğini ve bunu biraz da hayata geçirmek isteyeceğini düşünüyorum. Orada tabii biraz da hazırlık yapılması lazım. Yani bu şu değil. Mesela Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2016'da bir 4 günlük savaş yaşanmıştı. Orada biraz yoklandı Ermenistan'ın tepkisi, ne yapabiliyor, ya askeri kapasitesi. Sonra Temmuz ayında biliyorsunuz bu yıl o da biraz zorlandı. Hani bir bakıldı orada Temmuz, Tovuz civarında Ermenistan var mı bir şey yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Ve o yoklamalar yapılması lazım. Eğer Ukrayna'da bu tarz dalacaksa mesela hani tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü o Rusya'nın dibi, yani Rusya'nın tepkisi de bence Dağlı Karabağ'dan çok daha farklı olur. Ama yani burada da bir Ukrayna ile Türkiye arasındaki o ilişkiyi lehim, hani lehim yapma denir ya, lehim yapan da o lehimi yapan da bana yine yani bu çok da çok net gözüküyor. İngiltere gibi de geliyor bana. Hı hı. İngiltere'nin tutumu olsun, Zelenski'nin İngiltere ile ilişkileri, Erdoğan İngiltere ile ilişkileri, İngiltere'nin yine Ukrayna'da işte Nikolaev bölgesinde orada belki bir askeri üs kurma gibi yani kuracağını ben zannetmiyorum ama bu tarz söylemler de var. Bunların haricinde bu ilişkileri derinleştirilmeleri Ukrayna ile Türkiye arasında askeri stratejik bu tarz ilişki boyutunun hani geçtiğimiz günlerde Akar'la Çavuşoğlu ikisi Ukrayna'ya gittiler. Çeşitli anlaşmaları imzalandı. Orada bir şey var, o bir kaşıyacak, o bir rahatsız edecek gibi geliyor bana Rusya'yı. Bakalım onu göreceğiz. Erdoğan oradan da bir şeyler koparmaya çalışacak gibi geliyor. Ben uzattım.
Peki çok teşekkür ederiz Kerim Bey. Bir nevi hem 2020 değerlendirmesi hem de 2021'de de ne olacağını da konuşmuş olduk. Ağzınıza sağlık. Biraz tekrar yine görüşmek üzere.
Oldu. Herkese mutlu yıllar diliyorum.
Sağ olun. Umarım size de.
En kısa zamanda da hani onu da söylemiş olayım bir daha. Türkiye'de çeşitli binlerce, on binlerce her türlü zulme, hukuksuzluğa maruz kalan her meşrepten, her siyasi görüşten veya etnik mezhebi background'a sahip insanlar da o hukuksuzluklarını umarım giderebilirler. Yurt dışında, yurt içinde aynı şekilde olanlar da. Yani umarım ülkeye, yani 2021'den en büyük
zor ama yine de temenni etmekte fayda var.
Yani ülkeye hukukun bir şekilde dönmesi zor ama artık herkes de yani umarım bir çabalar yani bu konuda, bakalım göreceğiz artık.
Teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.
Sağ ol.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.